Bazen çok acı veya stresli olaylar yaşarız. Durumun içindeyken böyle ne yapacağımızı bilemeyiz, elimizi ayağımızı nereye koyacağımızı bilemeyiz. Panik oluruz, üzülürüz vesaire. Ama bazıları bu anıların seneler sonra üçüncü bir gözle baktığımız zaman sanki böyle Gibi dizisinden bir bölüm gibi son derece absürt ve komik gelir insana. Bu bölümde sizlere böyle saçma sapan bir anımdan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz.
Şükündür. Şükündür.
Çükündür. Çükündür.
Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür.
Çükündür.
Çükündür.
İntihar çok karışık bir mevzu. Her ne kadar hayatın pek bir anlamı olmadığını düşünenlerden olsam da kendi canıma kıyma fikri bana biraz uzak geliyor açıkçası. Dediklerim üzülür falan diye de değil veya işte yaşam çok güzel, hayata bir kere geliyoruz gibi düşüncelerden ötürü de değil. Tamamen ya başarılı olamazsam korkusuyla. Hani böyle düşünüyorum diye tabii intihar edenleri hor görüyorum veya işte yaptıklarını aşağılıyorum veya hani onları küçük görüyorum falan gibi de düşünülmesin. İnsan psikolojisi çok farklı. Her insan her olayı aynı şekilde değerlendirmiyor. Onlar da muhtemelen bir noktadan sonra mücadele edemiyorlar ve bu yolu tercih ediyorlar. Onlara da yani saygı duyuyorum tabii ki. Ama başarısız bir intihar girişimi de tabii çok daha büyük yaralara yol açabilir. Yani bunu bile beceremiyorum hissi gerçekten insanı yaralıyor olsa gerek. Nasıl giriş ama? Değil mi? Hiç beklemiyordunuz. Merak etmeyin, anımızla alakalı bir giriş tabii ki. Ben hani öncesinde bir altlık yapmak istedim sizler için. Neyse, size tam net tarihli olay anlatıyorum. Hazır olun. Tarih 2 Nisan 2008. Nereden hatırlıyorsun diyecekseniz. Fenerbahçe Chelsea maçı vardı o gün. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı. Normalde Fenerli olmamama, hatta İstanbul takımlarının üçününden de ayrı ayrı nefret etmeme ve Avrupa maçlarında puan kaybetmelerini falan istememe rağmen Fenerbahçe Chelsea Şampiyonlar Ligi maçını izlemek üzere bir grup arkadaşla Eskişehir'de o dönem faaliyet gösteren Fıstık isimli bir bara gittik. Bu barın tek olayı bedava kabuklu fıstık vermeleri. Bu kabuklu fıstıkların kabuklarını yere atıyordunuz. Böyle bir mevzusu vardı bu barın ve bu yüzden çok popülerdi. Ve biz buna bayılıyorduk. Vay be, demek fıstık kabuğunu yere atıyorsun ha falan diye böyle kendi kendimize seviniyorduk. 4-5 kişilik bir arkadaş grubu izleyecektik ve bu arkadaş grubundan bir tanesi de kızdı. Kız da bize yeni sevgilisini tanıştırmak üzere oraya getirecekti. Kız eleman da Fenerliymiş falan, hani hem maç izleyecekler hem bizi tanıştıracaklar falan, böyle bir kaynaştırma ortamı olacak. Neyse, fıstık bara gittik. Arkadaş sevgilisini bizimle tanıştırdı. İşte eleman fena biri değil gibiydi. Muhabbet fena değildi. Hatta bana soracak olsanız bizim arkadaş olan kıza fazla bileydi. Muhabbeti sardı. Hani futboldan da anlıyor. Fenerliymiş zaten. Hani böyle sürekli maçta giriyorum yapıyor falan filan. Halimden gayet memnundum. Çünkü Fenerbahçe üstüne üstlük bir de 1-0 yeniliyordu bu güzel akşamda. Daha ne olsundu. Hem sportif açıdan hem içinde bulunduğum hani arkadaş grubu olarak gayet memnundum her şeyden. İlk yarı 1-0 bitti. Ama Fener ikinci yarıda hemen iki tane yapıştırdı. İlk yarıda süklüm püklüm oturan herkes bir anda "Aa, nasıl koyduk" falan filan diye bağırmaya başladılar. Ben tabii biraz neşem gitti ama çok da problem değil. Sonuçta insanlar mutlu falandı yani. Bu, tabii bu arada arkadaşın manitasıyla da hani o, hafiften atışıyoruz. O işte bana bir şey diyor, ben ona bir şey diyorum ama yani tamamen sevgi saygı çerçevesinde olan şeyler. Fener ikinci golü attıktan biraz sonra telefonuma bir SMS geldi. Yazıyordu ki "Serdar, işte bilmem kimi acile getirdik." Bilmem kim, tahmin edeceğiniz üzere şu an söylediğim bir isim. Şimdi arkadaşın adını vermek istemediğim için. "Bilmem kim acile getirip çabuk sen de gel" şeklinde bir SMS. Tabi o zamanlar WhatsApp falan olmadığı için, SMS de haberleşildiği için, ben de SMS'im olmadığı için sadece çaldırma yöntemiyle arkadaşı çaldırdım. Bana SMS atan arkadaşı çaldırdım, duymadı. Sonra bizim intihar ettiği iddia eden arkadaş biraz agresif bir tipti ve böyle hani kavgayı falan seven bir insandı. Ve Fenerli bir insandı. Ben de kafamda şöyle kurguladım. Arkadaş muhtemelen kahvede maç izliyordu. İşte birisi Fener'e bir şey dedi. Bizim arkadaş da aşırı Fenerli olduğu için elemana saldırdı. Eleman da meğerse Eskişehir sporluymuş. O da 2-3 kişiyi toplayıp arkadaşı dövmüşlerdir herhalde. O yüzden de acile götürülmüştür diye tahmin ediyordum. Velhasıl bu endişemden dolayı hemen babamı çaldırdım. Babam da beni geri aradı. Ne oldu falan diye. Dedim ki böyle böyle bir arkadaşı hastaneye kaldırmışlar. Sanırım dayak yemiş. Sen hemen git. Hani belki orada işte bir yardımın olur. Hani en azından insan bir şey yaparsın, araya girersin falan. Ben de hemen geliyorum tramvaya binip dedim. Babam tamam dedi. Hemen kahveden 2-3 arkadaşını alıp hastaneye doğru yola çıktı. Tabii bu arada SMS'i aldıktan sonra babamı aramadan önce bardan çıktım. O esnada tabii hemen babamı aramadım. Hemen arkadaşlara dedim ki benim çıkmam gerekiyor. Böyle böyle bir durum var. Arkadaşı hastaneye kaldırmışlar. Bana yazmış arkadaş. Hemen çıkmam gerekiyor dedim ve çıktım. Hastaneye vardığımda babamın acil servisten çıktığını gördüm. Baba ne olmuş arkadaşım, ne olmuş, iyi mi falan filan dedim. Babam kahvede oyunundan kaldırılmış olmanın verdiği sistemkar bir ses tonuyla, oğlum dedi, arkadaşın dayak yememiş. Şaşırdım ama aslında bir yandan da boş yere şaşırıyordum. Çünkü sonuçta bana gelen istihbarat o şekilde değildi. Yani bana SMS atan arkadaş dememişti ki gel bizim arkadaş dayak yedi, hastanedeyiz dememişti. Sadece hastanede demişti. Sonuçta insanlar hastaneye sadece dayak yediği zaman kaldırılmıyor. Ben götümden bir senaryo uydurmuş ve buna inanmıştım. Ve hatta bu inandığım senaryoda direkt babama %100 gerçekmiş gibi aksettirmiştim. Hata bendeydi aslında. Peki dedim, baba ne olmuş arkadaşa? Babam da dedi ki intihar etmiş. Hayda, şimdi bu ne yani, hani dayaktan bir anda intihara geçtik. Ne olmuş olabilir yani falan. Bir de arkadaşla son görüştüğümüzde morali falan gayet iyiydi yani. Ne sıkıntısı vardı acaba? Neyse yani dedim, baba dedim, durumu nasıl peki arkadaşım falan. Dedi ki gülerek böyle sırıtarak, İçeri gidince görürsün dedi. Allah Allah dedim, niye gülüyor olabilir? Hani ne gibi bir bomba bekliyor beni? Neyse acil servise girdim. Tabi burnu aktığı için serum bağlatmaya gelen, başı ağrıdığı için antibiyotik talep eden pek çok insanı yararak arkadaşa ulaştım. Bana mesaj atan arkadaşa ulaştım. Ne haber, nasılsın falan filan işte. Dedim ne oldu? İşte böyle böyle intihar etti arkadaş. Dedim nasıl, nesi var falan. Hani nasıl olmuş yani, nasıl intihar etti falan dedim. Hap içmiş dedi. Eyvah dedim. Midesini yıkıyorlar mı falan, böyle endişeli soruyorum. Gülmeye başladı. Yok yok, midesini falan yıkamıyorlar, merak etme. Allah Allah dedim ya, nasıl midesini yıkamıyorlar? Meğerse bizim arkadaş intihar etmek amacıyla bir kutu teraflu içmiş. Doktor da demiş ki terleyince geçer, hiç mide yıkamaya falan gerek yok. Ah benim gariban arkadaşım, yani tamam çok dertlenmişsin, çok sıkıntılısın belli de, yani insan intihar edeceği ilacı düzgün seçmeli. Bak şimdi iyi mi oldu orada, millete rezil oldun diye kendi kendime içimden geçirdim. Yani intihar etmek isterken bile bu teknik imkansızlıktan maalesef bu kadar becerebilmiş çocuk. Öte yandan ben oraya niye çağrıldım hiçbir fikrim yok. Çünkü o arkadaşın çok daha samimi arkadaşları vardı. Hani ben de çok severdim arkadaşı ama hani ilk aranacak kişi ben değildim bence, benim kriterlerime göre. Tabii bir yandan hoşuma da gitti ama anlamda veremedim doğrusu. Neyse arkadaş muayeneden çıktı. Doktor da bize çağırdı yanına, dedi ki arkadaşınızı sabaha kadar başında bekleyin. Hani acil bir durum olur, semptom falan gösterirse tekrar getirirsiniz. Ama bir şey olmaması gerekir normalde dedi. İşte su falan içsin dedi. Cacurt bir şeyler. Neyse şimdi zorlu bir gece bizi bekliyor çünkü arkadaşın yanında sabaha kadar oturmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Gecenin körü olduğu ve etrafımızda ilgi çekici bir mekan olmadığı için, çünkü o ev Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin civarında olduğu için ve oralarda gerçekten ölü bölgeler olduğu için o zamanlar yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktu. Hani dedim arkadaşa ne oldu falan, hani niye böyle bir şey yaptı falan filan. Arkadaş dedi ki işte babam kanser olmuş dedi. Bir de işte bir tane kız arkadaşı vardı, o bunu terk etmiş. Onunla o birleşin dedi, kafam attı, böyle böyle yaptım dedi. Yani bunun yanlış bir eylem olduğuna ikna ettik ki zaten kendisi de acil serviste terlerken teraflu etkisiyle bunun farkına varmıştı. Ve zaten doktorlar biraz dalga geçmişler bunlar. Çok hani muhteşem bir psikolojik yaklaşımla onunla mı intihar edilir falan gibi sözler sarf etmişler sanırım. Ona da biraz gücenmiş. Peki şimdi biz ne yapabilirdik? Yani etrafımızda ilgi çekici bir şey yok. Yapabileceğimiz bir etkinlik yok. Öncelikle dönemin en çok tükettiğimiz içeceği olan Nescafe ikisi bir arada eşliğinde yanım ekmeğe peripella sürüp yedik evde. Bu da bizim arkadaşın spesyaliydi yani. Çok severdi peripellayı. Tabii bir yandan da boncuk boncuk terliyor yani ilacın etkisiyle. Ama bu beklediğimiz bir semptomdu. Yapacak bir şey yok. Ama ne yaparsak yapalım kafayı dağıtabilecek bir yöntem bulamıyorduk. Çünkü o zamanlar dediğim gibi hani YouTube falan da şimdiki gibi değil. Hani böyle açıp bir şey izleyesin falan. Bulamıyorduk. Üçümüzün de dersleri kötü. Şimdi hani dersle alakalı konuşsak zaten mevzular kötü. İkimiz zaten müzmin bekardık. Arkadaş da aramıza dahil oldu. 3 tane bekar olmuş olduk. Hani sevgililerimizden bahsedemeyiz. Paramız pulumuz yok. Derslerimiz dediğim gibi iyi değil. İşte ilişki durumumuz iyi değil. Biz ne konuşacağız yani? Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Neyse derken bizim bana mesaj atan arkadaşın evindeydik. Onun aklına bir fikir geldi. İşte onun bir ev arkadaşı vardı. Dedi ki ben şu lavuğun odasında bir film vardı. Onu getireyim de onu izleyelim bari. Ne olduğunu da bilmiyorum ama dedi en azından vakit geçer dedi. Neyse arkadaş CD'yi aldı, getirdi. Daha sonra laptopunu getirdi. Bir tane sandalye koydu. Sandalyeyi üçlü koltuğun karşısına koydu. O artık sandalye değil, bir bizim televizyon, daha doğrusu laptop sehpamızdı. Filmi izlememize yardımcı olacak bir üniteydi. Laptopu işte sandalyenin üzerine koydu. Daha sonra CD'yi taktı ve başlattı. Film Şafak Sezer'in ölümsüz eseri Kutsal Damacana'ydı. Daha önce izlemeyi bırak varlığından bile haberim olmayan bir filmdi bu. Belki de bu beklentisizlik, belki de içinde durunduğumuz durumun absürtlüğü, Nescafe ve Peripella'nın verdiği o sahte enerji, bunlar hepsi bir araya geldi ve biz o filme öyle bir güldük, öyle bir güldük ki 3 kere pauslamak zorunda kaldık. Böyle yerlere yatıyoruz, yani yerleri yumrukluyoruz gülerken falan filan. Bazı yerleri sarıp sarıp tekrar seyrediyoruz. Ulan ha ha nasıl olur falan filan diye. Komedi anlamında en çok beğendim demeyeyim de özgül kahkaha olarak en çok güldüğüm film Kutsal Damacan oldu bu yüzden. Ben bu vesileyle huzurlarınızda Şafak Sezer'e teşekkür etmek istiyorum. Şafak abi sağ olasın. Sayende çok güzel bir akşam geçirdik. Belki de bir gence hayat oldun. Şu an o gencin bir çocuğu var. Mutlu bir evliliği var. Belki de kurtardın o çocuğu. Belki de hani bir hayat bahşettin o arkadaşa. Belki de bizim vicdan azabından ölüm ölmemize engel oldun. Çok sağ ol. Bu arada arkadaşın intihar etmesine sebep olan kanser olayı doğru değilmiş. Yani daha doğrusu şöyleymiş. Doktor babasına demiş ki işte şuranızda bir kitle var. Bundan biyopsi alacağız. Kötü huylu olabilir. Buymuş olay. Daha sonra tahlilde de temiz çıkmış zaten. Kanser manser değilmiş. Yani dolayısıyla yanlış anlaşılma sonucu arkadaş canına kıymaya kalkmış. Ve Allah'tan başarılı olamamış. Bu arada bu yanlış anlama dolaylı olarak başka bir yanlış anlamaya yol açtı. O da şöyle ki hani bize sevgilisini tanıştırmaya gelen kız vardı ya. O bir anda böyle SMS alıyormuş gibi yapıp kalktığımı zannetmiş. Düşünmüş ki ben onun sevgilisinden çok kıskanmışım. Ben çünkü o kızdan hoşlanıyormuşum. Öyle bir hisse kapılmış kendisi. Ben de o yüzden arkadaş acile kaldırılmış diye bir yalan uydurup masadan kalkmışım. Ki aslında gerçekten mantıklı olabilecek bir yalan. Hani çünkü genelde insanlar istemedikleri ortamlardan bu ve benzeri yalanlarla kalkıyorlar. Bu da bir istatistiki veri sonuçta. Ama daha sonra o kız sevgilisinden 3-4 ay sonra ayrıldı ve tekrar bizim arkadaş grubunda birlikte takılmaya başladık. Hani öyle bir girişimim olmadı, herhalde yanıldığını anlamıştır. Belki bu yanlış anlama mesela babamın kahvede bir itibar kaybetmesine yol açtı. Belki babam çok büyük bir oyun kaybediyordu ve hani oyunu kaybetmeyi hazmedemediğini düşünüp arkadaşları böyle bir yalan uydurduğunu düşünmüş olabilirler. Hani bizim oğlan arıyor, dur ben bir gideyim falan deyip belki de hani hesap ona kilitlenmek üzereyken masayı terk etti gibi bir imaj oluşturuldu, bilmiyorum. Bu da tabii acı bir şey. Hani gördüğünüz gibi yanlış anlaşılmalar silsilesi yaşandı bütün akşam boyunca. Neyse ki o dönem herkes sağ salim çıktı bu kaotik durumdan. Şimdi gelin hikayede ismi geçen kişi ve mekanlara kısaca bir göz atalım. Fıstık bar kapandı. İntihar eden arkadaş görüşmüyoruz ama evli ve mutlu. Bir de çocuğu var. Ev sahibi arkadaş hakkında bir fikrim yok. Babam vefat etti. Manitasını tanıştığın arkadaş akıbetinden haberim yok. Tıp fakültesi acil servis hizmetine devam ediyor. Şafak Sezer, Al Pacino 4 filminin çekimlerine başladı. Kim bilir hangi genç dimağları hayata tutunduracak, hangi gençleri hayata tekrar kazandıracak. Büyük usta, tekrar teşekkürler.
Çükündür var biliyorsunuz. Son derece kıymetli.
Caney, caney, caney. İşte meydaney. İyi günün dostu. Neredesin haney? Neredesin haney? Bu anlamda İbrahim Tatlıses şarkısı. Kimi zaman düğünlerde bir halay esnasında, kimi zaman bir tribünde karşı tarafın taraftarına hani neredesin gel de dövüşelim anlamında çağrı yapıldığında kulaklarımıza çalınan bir melodidir. Normalde oldukça hareketli bir müziği olmasına rağmen sözlere baktığınız zaman oldukça manidardır ve hani bir sitem içermektedir. Ben neredesin benim dostum, hani sen iyi gün dostuymuşsun, kötü günümde neredesin gibi bazı ithamlar içermektedir ve galiba maalesef beni anlatmakta olan bir şarkıdır. İnsanların bir arkadaştan, bir dosttan bekledikleri, insanın bir arkadaştan, bir dosttan bekledikleri en önemli şeylerdir. Vefa ve kötü gününde yanında olmak herhalde. Bu şarkıda da işte hani eğer bu şarkı aşk şarkısı değilse genelde dostlarla vesaire ile ilgili bir şarkıdır. Ve işte o şarkılarda vay efendim dostlarım beni sırtımdan vurdu, şöyle vefasız çıktılar, bir teselli bile etmedi amına kodumun evladı gibi bazı yakınmalarda bulunur bu şarkılar. Ama tabii bir yandan da öncelikle böyle bir durum varsa hani şarkıyı yazdığınız arkadaşı arayıp sormaktan, hani teyitleşmekten, hani benim böyle böyle bir sıkıntım var neden yanımda değilsin diye sormaktansa şarkı yazıp bestelemek bana biraz şov gibi geliyor ve bunu da yapana da yazıklar olsun diyorum. Ama işte bir yerden sonra da haklı da gibiler. Hani baktığın zaman sanatçı da sonuçta acıdan beslenecek. O an demek ki çok büyük bir acı çekmemiş, sadece teselli edilememe acısı çektiği için onu yazası gelmiş demek ki. Tabii bu şarkılarda bahsedilen insanları düşündüğüm zaman özelliklerinin çoğu beni karşılayan özellikler. Sanki şarkılar bana yazılmış gibi hissediyorum yani. Peki vefa nedir? Günümüzde yalnızca bir semt adı falan gibi bir sikko bir giriş yaptığımı düşünün. Neyse, vefa basite indirgeyecek olursak aramak sormaktır. Yani hani ne yaptın ne ettin diye düzenli olarak arama sormaya günümüzde vefa deniyor. Bu arama sorma mevzusu bazı insanlar için oldukça kritik. Hani iki gün aranmayınca küsen insanlar falan var. Ama bana gereksiz gibi geliyor. Şimdi hani düşündüğümüz zaman bir akrabayla, bir arkadaşınızla, ne bileyim bir tanıdığınızla eğer aranızda cinsel bir partnerlik söz konusu değilse her gün arayıp sormak bana biraz gereksiz gibi geliyor. Bir de her gün neyi konuşacaksın? Hani fazla muhabbet bazen gerçekten insanı usandırır ya. Hani Ne yaptın? İyi, işe gittim. Sen ne yaptın? Ben de işe gittim. Evde oturdum, geldim, sıçtım bilmem ne. Hani önemli bir şey olmadığı sürece çok fazla iletişime geçmeye de gerek yok. Bunlar hep aslında israf. Neyse, şimdi size çeşitli argümanlar hazırlayarak kendimi savunmaya çalışmamdan anlayacağınız üzere ben oldukça vefasız ve hatta yerine göre de hayırsız bir akraba ve arkadaşım. Ama bu aynı anda da şu avantajı beraberinde getiriyor. Beni 10 sene arayıp sormasanız da ben bunu problem etmem. Hani ilişkimiz kaldığı yerden devam eder. Sanki hani daha dün konuşmuşuzcasına olaya devam ederiz. Şimdi size anlatacağım bir akrabamız gibi değilim. Bu akrabamız bizi hiç arayıp sormazdı. Yani biz de onu arayıp sormazdık ama biz sürekli onlara ziyarete giderdik. Oturmaya giderdik işte bayramda, seyranda. Ya annemin canı sıkkında falan giderdik. Ayakkabımızı çıkarır çıkarmaz başlardı muhabbet. Oo hayırsızlar, hoş geldiniz. Ne arıyorsunuz, ne soruyorsunuz ya? Neredesiniz ya? Sizden haber alanda bilmem ne falan. Yani böyle bir ilginç bir karşılama yaparlardı. Ya da işte hani böyle... Sürekli sizi zan altında bırakırlardı. Ya işte biz de eşim ya işte iş güç işte yoğunlukta bilmem ne falan gelip gidemiyoruz ki falan diye eğilip büzülürdük sanki. Hani onlar bizi arıyorlarmış da biz onları aramıyormuşuz gibi bir intiba uyandırırlardı ama aslında baktığımız zaman, analizini yaptığımız zaman onlar da bizi aramıyorlardı. Ama onlar hani bir boks maçında ilk kroşeyi atan taraf olarak avantajı eline geçiyorlar. Hani biz 2 saniye önce davransak ve biz desek ki aa ne haber vefasızlar falan desek, belki onlar hani sen deneyeceklerdi ama onlar hep genelde hızlı başlıyorlardı ve bizi ringde köşeye doğru itekliyorlardı. Ancak bir gün ben bir şey fark ettim. Hani bunlar bizi arayıp sormuyordu. Tamam biz de arayıp sormuyorduk hani normal zamanda ama böyle bir şey dikkatimi çekti ki hep biz onlara gidiyorduk mesela. Onlar hiç bize gelmiyorlardı ve biz hep onlara gidiyorduk. Onlarda oturuyorduk. Onlardan tribimizi yiyorduk, eve dönüyorduk ve bir daha bize gelen giden yoktu mesela. Ben dedim anneme bir gün, bak bunlar bize hiç gelmiyor. Neden acaba? Hani vefasız da diyor bize. Hem gidiyoruz orada bir de vefasız damgası yiyoruz. Ne iş falan dedim. Annemin çok sevmediğim bir huyu var. Şeytanın avukatlığını yapar. Genelde hani ortamda bulunmayan insanın avukatı, o mahkemenin belki de sanık koruma programı gibi falan bir şeydir yani. Ne zaman birinden bahsetsem, mesela eski patronumun den yoluklarından bahsettim. Aman oğlum işte o da öyle falan filan diye hani geçiştirirdi. Bunda da yok sen yanlış anlamışsındır, işte nasıl gelsinler falan filan gibi savunmalara geçmeye başladılar. Daha sonra bir gün bizi aradılar bunlar. Dediler ki işte akşam size geleceğiz. Annem tabii telefonu kapatır kapatmaz bak gördün mü haşırt falan der gibi hareketlerde bulundu. Neyse ben yanılmaktan gocunan bir insan değilim. Eğer olumlu anlamda yanılacaksam, beni yanıltan şey olumlu bir şekilde cereyan edecekse ben buna tamamım yani, hiç problem değil. Neyse bunlar daha sonra akşam geldiler böyle falan diye şey yaptılar ama tabii bu durumda mutsuz olan tek insan babamdı. Çünkü babam kahveye gidip oyun oynamak istiyordu ama misafir geldiği zaman bunu yapamıyordu. Dolayısıyla sürekli saate bakıyor, arada bir telefonuna bakıyor, işte mesajlara falan bakıyor. Hani muhtemelen oyuna çağırmışlar ve gidememenin verdiği acıyı falan yaşıyordu içinde. Neyse işte bunlar geldi, bu misafirler ve bu sefer vefasızlıkla suçlanmadık. Ne arıyorsunuz, ne sarıyorsunuz diye bize bir suçlama yöneltilmedi. Bu enteresan bir sinyal. Ya bunlar topluca bir terapi aldılar ve kişilikleri gelişti ya da bir değişik bir durum vardı. İkincisiymiş, değişik bir durumu varmış meğerse. O da şu ki bu ailenin erkek bireyi uzun yol şoförü olduğu için E sınıfı ehliyetini yenilemesi gerekiyormuş ve psikoteknik testinden geçememiş. Babamın arkadaşının hastanede müdür olduğunu bildiği için onunla görüşmesini talep etmek üzere bize gelmişler. Yani uzun lafı kısası bize işleri düşmüş. Daha sonra ben tabii bu durumu öğrenince hemen annemle göz göze geldim ve ona bak gördün mü falan der gibi bakış attım. Annem de bu bakışı yakaladı ve mahcup bir şekilde kafasını öne eğdi. Aradan bir zaman geçti. Biz bunların işini çözdük. Daha sonra bunlar yine bizi aramamaya, sormamaya ve hani bize gelip gitmemeye başladılar. Biz gene gidiyorduk ve gene vefasızlıkla suçlanıyorduk. Bir akşam durduk yere gene telefonumuz çaldı. Bu sefer de yüklü miktarda bir borç istediler. Ve bu borcu aslında kredi çekebileceklerken kredi faizleri yüksek olduğu için benden talep etmişler. Sanki ben banka girmişim gibi. Ben de anneme bu ve benzeri argümanları öne sürerek daha sonra bu aileyle görüşmemizi giderek azalttım ve pek de görüşmemeye başladık. Hem böylelikle hayırsızlıkla vefasızlıkla da suçlanmamış olduk. Gelelim iyi gün dostu olma meselesine. Bir gün bir arkadaşım bana şöyle demişti. Sen çok iyi bir iyi gün dostusun. Ben önce buna biraz alındım. Hani kötü gün dostu değilim demek ki falan gibi bir düşündüm ama tabii bunu kötü niyetle veya sistemkar bir şekilde söylememişti. Şunu kastediyordu. Yani seninle iyi eğleniliyor. Sen iyi zaman geçirilebilen bir insansın ama hani kötü zamanlarda o kadar da iyi değilsin gibi bir anlamda söylemişti. Ve de haklı, çünkü ben kötü günde bir insana nasıl destek olunur bilmiyorum. Örnek vermek gerekirse en yakın arkadaşlarımdan biri sevgilisinden ayrıldığında hani bir sene bu olay hakkında konuşmadık. Sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi davrandık. Ya da hani birine teselli vermek bana pek mümkün gibi gelmiyor. Hani birinin bir acısı varsa, birinin bir problemi varsa, bu problem direkt olarak benimle alakalı değilse bu konu hakkında Maalesef hiç yardımcı olamıyorum ve neşelendireyim, aklını dağıtayım diye saçma sapan espriler yaparak olayı daha da bok edebiliyorum. Yani mesela şu sevgilisinden ayrılan arkadaşa teselli vermeye çalışsaydım muhtemelen boş ver acı zaten karı kokuyordu falan gibi hani falan derdim, sonra da böyle saçma sapan bir yaklaşımda bulunabilirdim. Ayrılık acısı, maddi zorluk, gelecek kaygısı, işte yakınların rahatsızlık geçirmesi vesaire gibi durumlarda hiçbir şekilde teselli verecek bir argüman oluşturamıyorum. Hani karşı tarafı kendini iyi hissettiremiyorum. Belki de bu yüzden yapabileceğim en iyi iyilik zor zamanlarda arkadaşlarımı yalnız bırakmak, onları kendi kendilerine bırakmak olacaktır. Bir de en zor teselli tabii ki taziye, biliyorsunuz. Çünkü artık hani kesinlikle geri dönüş olmayan bir şey, ölüm. İşte bu insanın gerçek anlamda elini, dilini, kolunu, her şeyini bağlayan bir olay. Cenaze. Ne yapabilirsin yani orada? Hani cenaze, gittin. Boş ver kanka ya, yakında dirilir falan. İki aya falan dirilir diyemeyeceğine göre. Ya. Ne desen boş. Tamamen kendi kendini atlatması gereken bir durum. Özellikle ilk zamanlar. Ve hani ben eğer bir insanı yine teselli etmeye çalışırsam maalesef yine kötü şaka yapıyorum. Yine ortamın bütün tadını tuzunu kaçırıyorum. Derseniz bu kötü şakalardan ikisine kulak verelim. İlk şakamız çok sevdiğim bir arkadaşın babasının ani ölümü üzerine oldu. Cenazeye gittik. Cenaze kaldırıldı falan filan. Oralara geçtim. Sonra evdeki taziyeler kabul edildi. Hani kadınlar, mevlüt falan filan. Ve daha sonra çıktılar. Daha sonra biz arkadaşın yakın arkadaşları olarak gittik. Balkonda oturuyoruz. Bir yaz akşamıydı. Hani birlikte hani muhabbet ediyoruz falan, kızın kafası dağılsın diye. Ortamda bir anda şunu fark ettim ki bu arada 4 arkadaşız. Diğer arkadaşların 3'ü kız. Şunu fark ettim. Cenaze sahibi arkadaş harici kızlarım ve benim de babam vefat etmişti ve dolayısıyla hepimizin babası vefat etmiş durumdaydı. Ve ben de cenaze sahibi arkadaşa durduk yere cenazenin daha ilk akşamı yetimler kulübüne hoş geldin bitch şeklinde bir laf söyledim ve çok pişmanlık yaşadım. Yani böyle bir şey söylenir mi falan dedim ama iş işten geçmişti. Üstelik bozulan sinirler, uykusuzluk, günlerce işte cenaze işlemleri, binlerce insanı öpmek falan gibi şeyler sonucu beyindeki nöronların da tabii fazla mesaisiyle birlikte sinirler bozuldu ve dördümüz de hayvan gibi kahkaha atmaya başladık. Balkonda adeta sokağa inletiyorduk kahkahalarımıza. Bir cenaze evi değil de sanki bir düğün evinde bile olmayan bir neşeyi yaşıyor gibiydik ve gerçekten komşular tarafından muhtemelen çok kınanmıştık. Cenazenin o ağır havasını adeta sikip atmıştık. İkinci anımız şu şekilde. Sevdiğimiz bir abimin babası vefat etmişti ve Eskişehir'e bayağı uzak bir mesafedeki bir köydeki cenazeye katıldık. Artık köydeki doğal ortamın, insanların misafirperverliğinin falan etkisiyle olacak herhalde. Başka bir abimiz Roş'a geldi. Adeta hani daha defin işlemi tamamlanmadan bile sürekli olarak cenazeyi övmeye, köydeki mezarlığı övmeye. Amanın cenaze ne kadar iyi. Amanın işte şöyle güzel cenaze alıyor. Aman efendim pide de pek güzelmiş. Yani sürekli övüyor ve artık hani beynim şiş. Bir cenaze ne kadar övülebilir? Kraliyet cenazesi bu kadar övülmemiştir yani. Daha sonra cenaze sahibi abi yanımıza geldi. Biz taziyelerimizi iletirken tekrar yeniledi. Ya çok güzel cenaze oldu falan filan dedi. Ve artık hani sabrımın tükendiği noktaya geldim ve dedim ki abi darısı inşallah senin cenazene şeklinde bir söylemde bulundum. Tabii bu yine işte uzak mesafe, cenaze ortamı ve hani sürekli aslında kakara kikiri yaptığınız insanların bir anda cenaze ortamında bulunması dolayısıyla cenaze sahibi abimiz dahil olmak üzere herkes olduğu yerde kıkırdamaya başladı ve köy halkı tarafından muhtemelen çok fena kınandık. Yani gördüğünüz gibi benim cenazelere en ufak pozitif bir katkım yok. Hatta cenazeyi mahveden bir unsur gibiyim. Beni mesela hani cenazeye değil de, çünkü cenaze zaten kalabalık oluyor, gelen giden çok oluyor. Ben teselli işini cenazeden bir 15-20 gün sonra normal hayata dönüş aşamasında belki de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben o esnada olaya dahil olmalıyım. İnsanın hayatını normalleştirmek açısından belki daha büyük faydalarım olabilir. Hani cenazede direkt değil de. Neyse, kendimi çok gömdüm. Şimdi biraz da mantıklı bir zemin oturtayım. Hani ben niye böyleyim? Niye kimseyi arayıp sormuyorum? Niye vefasız? Niye kötü gün dostu olamayan bir insanım? Çünkü karşı taraftan da bir beklentim yok. Hani podcast'in başında dedim ya, ben kimse beni aramasın problem değil. Aynı şekilde kimse beni teselli de etmesin. Mesela kötü zamanında ben hani tek başıma durayım biraz, o durumu düşüneyim falan. Ben buna tamamım yani. Şöyle söyleyeyim. Yani mesela cenazede, benim babamın cenazesinde ben millete haber vermeyi unuttum. Kendi arkadaşlarımdan kimseye haber vermedim. Cenazenin yıkanmasını beklerken caminin dışında bir başka bir tanıdığımızı gördüm. O sordu. Aa, ne bekliyorsun lan burada pazar günü diye. Ben dedim ki abi babam vefat etti, içeride yıkıyorlar. Şaşırdı, inanmadı falan. O mesela millete haber vermiş. Öylelikle arkadaşlarımın haberi olmuş. Hani ben aklıma bile gelmedi hani birini çağırayım da beni teselli etsin demek. O yüzden sanırım bununla alakalı. Hani kendim beklemediğim için başkasının da bekleyebileceğini düşünemiyorum herhalde. Ondan kaynaklı olabilir. Bu arada vefa demişken, kara kedi bozası vefa bozasını çok net tokatlar. İnanmayan Eskişehir'e gitsin yesin.